Ayrım 10. Anlatıp anlatmamama kararını veremiyor gibiydi. Hala bana güvenmediğini düşündüm. Sonra yüzüme bakıp gülümsedi. Bu gülümseme bir cellat donukluğundan ziyade bir baba şefkatini gösteriyordu. Anlattı. Bir vakitler ben de senin gibi çocuktum. Babam Habsburg'da saray cellatlarındandı. Onun yanında her şeyi öğrenerek büyüdüm. Sonra genç oldum. Sevdiğim bir kız vardı. Cellatlık yapıyorum diye benimle evlenmeyi reddetti. İşimden, kandan, ağlayan ve altına işeyen insanlardan, hatta kendimden nefret ettim. Cellatlığı bıraktım ve sırf o kızla evlenebilmek için kilisenin hizmetine girdim. O sırada sevdiğim kızla birlikte oldum. Keşişler bunu duyunca beni cezalandırdı ve kızı manastırda hapsettiler. Sonra da arınmam için beni Girit'e gönderdiler. Orada şövalyeler arasında eğitim aldım. Kendimi Allah'a adadım ama sevdiğim kızı unutamadım. Bana manastırda çocuk doğururken öldüğünü söylediler. Çocuğum da ölmüş. Artık yapacak bir şeyim kalmamıştı. Bari Hristiyan hacılar kolayca kutsal topraklara gidebilsin diye Kudüs yolunda hizmet edeyim dedim ve tapınak şövalyelerine katıldım. Tapınak şövalyesi nedir bilir misin? İşte onlarla çalışmaya başladım. İnancımı hiç insan öldürmemek üzerine kurmuştum. Lakin arkadaşlık ettiğim şövalyelerden biri bana tesadüfen Habsburg'dan haberler verdi. Meğer sevdiğim kız doğumdan sonra manastırda rahibelerin eziyetleriyle ölmüş. Çocuğumu da günah tohumu diye boğup hela kuburuna atmışlar. Önce inanmadım, direndim. Lakin haberi veren dostum o günlerde bir keşişin yanında eğitim alıyormuş ve bütün bu emirleri o keşiş vermiş. Koşup gidecektim tabii. Gerek kalmadı. Aynı keşiş Haçlı askerlerini savaşa özendirmek için Kudüs'e geldi. Bir gece yanına varıp duyduklarımın hesabını sordum. Bana sen Tanrı'yı gücendirdin, cezayı hak ettin dedi. Her gün adam öldürürken sen değil de bir kızı sevdim diye ben mi Tanrı'yı gücendiriyorum dedim. Güldü. Benim cezamı neden o kızdan çıkarttığını sorduğumda ise alay etti. Öfkelendim. Sonra plan yaptım. Keşişi kaçırıp eski mesleğime geri döndüm. Etlerini tırmıklarla lif lif ayırıp bebeğimin ve sevdiğim kızın intikamını aldım. Sonra nerede bir zalim varsa işkenceye yatırarak cezalandırmaya başladım. Tanrı'nın yapmadıklarını ben yaptım. Kudüs'te hem Müslüman hem papazlar Tanrı adildir diyorlardı. Ama hepsi de adaletsizlik yapıyorlardı. Sonraki aylarda onun adil olmadığını görüp adaleti ben üzerime aldım. Ama zamanla ben de adaleti avucumda tutamaz oldum. Savaş büyük adaletsizliklerle sürüyordu. Bütün haksızlıklara tek başıma karşı koymaktan yoruldum. O sırada arkadaşlarımın pek çoğu Kudüs'e geldikleri zamanki fikirlerini değiştirmiş, eski asaletlerini kaybetmiş, her türlü haksızlığa, düzenbazlığa bulaşmışlardı. Dindarlığı bir yana bırakmışlar, sarhoş oluyor, horoz dövüştürüp kavga ediyor, birbirlerine tacizde bulunuyor, hırsızlık yapıyor, ev basıyor, menfaatleri için asker olmayan insanları öldürüyorlardı. Tanrı'nın adaleti adına işe onlardan başladım. İçimizdeki kötülerin ruhlarını birer birer işkence ile temizliyordum. Çok çalışmam gerekiyordu. Çünkü Tanrı adına kutsal savaşa katıldığını söyleyen utanmaz günahkarların arkası kesilmiyordu. Sonra kendilerini gizlice cezalandıranın kendi içlerinden biri olduğunu hissetmeye başladılar. Yakalanma tehlikesini sezince oradan ayrıldım. Niyetim Bizans'a yakın yurtlarda bir hayat kurmak ve tıpkı tekfurlar gibi toprağımı işleyip vergimi ödeyerek yaşamaktı. Lakin yolda Baycuhan ile yollarımız kesişti. Tanrı'yı o gün terk ettim. Zaten o da beni çoktan terk etmişti. Sonunda Tanrı'dan kaçan bütün adamların yaptığı gibi ben de bozkırın çalkantısına kendimi bıraktım. Ustam son cümlelerini kabullendiği bir çaresizliği ifade eder gibi söylemişti. İlk defa onun kötü bir insan olmadığına inandım. Ama yaptığı ve benden de yapmamı istediği iş kötüydü. Üstelik kafir olduğunu açıkça söylüyor ve sık sık Allah'a küfrediyordu. Babam, ustamın söylediklerini duysa herhalde dilini koparırdı diye geçirdim içimden. Sonra bundan şüpheye düştüm. Çünkü babam uzun boylu sayılırdı ama ustam neredeyse onun iki katı kadar uzun ve bir o kadar da cüsseliydi. Ayrıca benim nasıl birinin yanında olduğum babamın hiç de umurunda sayılmazdı. Tanrı'nın terk ettiği ve Tanrı'yı terk ettiğini söyleyen bir adamın yanında yaşıyor olmam onu ne kadar ilgilendiriyordu şüphedeydim. Kabullendim ki artık babamın değil onun himayesindeydim. Bunun adaletli olmadığını biliyorum. Zihnimde Tanrı adil ise şartıyla başlayan yüzlerce tedirgin düşüncem var. Sordum. Arn Usta, Tanrı hakikaten adaletli midir? Sizinkilere ve bizimkilere göre adaletin ta kendisidir ama galiba onun adaleti bozkırda bir yerlere sıvışıp gitmiş. Tanrı değilse Baycu Han mı adildir peki? Onun yerine adaleti biz sağlıyoruz ya işte. İyi ama bizim yaptıklarımızı Tanrı cümlemin sonunu beklemedi. Yaptığı işten dolayı kendini suçlu hissetmekten kaçıyordu sanki. Sesinin tonunu yükseltti. Çocuk sus, bana Tanrı'dan bahsetme. Herkes hayatında mutlaka bir şeyleri ciddiye alır. Herhangi bir şeye güven duyar ve o şeye inanır. Sen o şeyin adını Tanrı koymuşsan bunu kendine sakla. Kardinallerin bile ispat etmek için bin bir delil saymaya kalkıştıkları Tanrı'yı senden dinleyecek değilim. Tanrı'nın varlığını inkar da, ispat da kişinin kalbindeki ışıktan güç alır. Ben o ışığı yitireli yıllar oldu. Delik kovada su tutamazsın. Kovada bir delik olmakla 10 delik olmak arasında da sonuç değişmez. Eğer Tanrı adil olsaydı, hatta bizzat Tanrı var olsaydı, burası senin yerin olmazdı. Ustamın Tanrı'ya inanmadığını öğrendiğim o akşamdan 2 gün sonraydı. Arn Usta diğer cellatlarla birlikte çarşıya gitmişti. Mahkumlarla ilgilenmek üzere gelen Rum gardiyan hücremin kapısından seslendi. Yanına vardım. Sarhoştu. Tezgahlarda inleyen mahkumlara su vermemi söyledi. Aslında bu onun görevi olmasına rağmen dediğini yaptım. Sürekli benimle konuşuyordu ama kelimeler ağzında adeta yuvarlanıyordu. Bir ara yakınıma geldi ve beni taciz etmeye başladı. Niyetini anladım. İşkence kameralarından birine yakın vardım. O da yanımca geliyordu. Nihayet kamayı elime alınca diklendim. Saldırınca kolunda bir çizik açtım. Öfkelenip üzerime çullandı. Ne kadar mücadele ettim bilmiyorum. Beni bağlamak istiyor, ben de kurtulup kaçmaya çalışıyordum. Babam aklıma geldi. O sırada yanıma gelivermesini istediğim babam. Hayır, gelmiyordu. Sonra Allah'a yalvardım. Beni duysun ve bu tehlikeden kurtarsın diye. Çırpınırken bağırıyordum. Adam sarhoş olmasa beni kolayca zapt edebilirdi. Ama yine de ayı kadar kuvvetliydi. Bir ara iyiden iyiye gücünün kesildiğini ve çaresiz kaldığımı düşündüm. Gözlerim karardı. Sonra son gücümle bağırdım. Arn Usta! Gözümü açtığımda Arn Usta'm başımı okşuyor, beni teskin etmeye çalışıyordu. Diğer iki cellat da yanımızdaydı. Bana saldıran gardiyan hemen ayak ucumuzda kanlar içinde uzanmış can çekişiyordu. Arn Usta'm ile göz göze geldik. Korkma, kurtuldun. Artık sana kimse zarar veremez, dedi. Sonra da çırpınırken düşürdüğüm kamayı elime tutuşturdu. Gözlerimin ta içine baktı. Demek istediğini anlamıştım. Yanağıma yaşlar akmaya devam ediyordu. Kurtulduğum için sevindiğimden değildi gözyaşlarım. Hayır, ilk cinayetimi işleyecek olmanın ruh karmaşasından idi. Yerimden kalktım, titreyerek ilerledim ve küçük bir tereddütten sonra kamayı gardiyanın boynuna sapladım. İlk anda farklı bir şey hissetmedim ve hırıltıları dinesiye kadar öylece bekledim. Boynundaki son damarın seyirmesi de durdu. Bir hayata son vermiştim. Ama gözyaşıma renk veren şey sevinç miydi, üzüntü mü? Anlayamadım. Daha sonraki zamanlarda bana yardım etmeyen babama ve Tanrı'ya karşı içimde kinler yumak yumak büyüdü. Tanrı'dan bahsederken Arn Ustam'ın neden o kadar öfkeli olduğunu anlayabildim. O günden sonra babam gibi Tanrı ile aramdaki lifler birer birer kopup gitti. Eğer ninemin dediği gibi Tanrı beni görüyor ve duyuyor olsaydı, ona yalvardığım vakit beni korurdu. Üstelik babamın kalbinden benim sevgimi silen de oydu. Babam onun her şeyi bildiğini, kulu dua edince dileğini kabul edeceğini söylemişti. Ama ne kaçırılırken, ne esir pazarında satılırken ve ne de bu cellathanedeyken o bana hiç cevap vermedi. Eğer bir tanrı var ise neden beni duymuyordu? Duymuyor ise bütün etkinliklere sahip olduğu görüşü koca bir yalandı. Kendisinden daha mükemmelini kavrayamadığımız şeyin tanrı olduğunu söylemek belki de yalnızca bir aldatmaca ve şüpheydi. Günlerce bu şüpheyi içimden atmaya çalıştım. Düşünüyordum ki o mükemmel idi ve mükemmel olanın varlığından şüphe duyulamazdı. Belki de ben ona isyan ettiğim için beni duymuyordu da, beni onu yokmuş gibi düşünüyordum. Babam onun her varlığı kuşattığını söylerdi. Her varlığı kuşatıyorsa bir varlığının olmadığını iddia etmek abes olurdu. Annem her gece yatarken Tanrı'ya dua etmemi söylemişti. O vardır ve birdir. Seni sever, sen de onu sev. İnandığım Tanrı'yı düşündüm. Onun var olması, Tanrı oluşunun ayrılmaz bir parçası ise neden 10 yaşında bir çocuğu duymuyordu? Sonraki bir günde yine Tanrı'dan söz açıldığında ustama bunu söylemeye çalıştım. Belki de içimdeki şüpheyi onun gidermesini istiyordum. Tanrı'ya inanmayan biri onun varlığına karşı kasten kör ve sağır mıdır? Bu durumda onun koruması ve sevgisinden mahrum kalır mı? Öfkesi sesinden anlaşılıyordu. Çocuk, nedir sence Tanrı sevginin güvencesi? Tanrı sevgisinin güvencesi, çekik gözün yıllardır yapıp ettikleri bu sevginin neresinde mesela? Şu işkence masalarında nasıl bir adalet hüküm sürüyor? Şu inleyip duran fahişenin güzelliğine bak. Bu güzelliğe bir gün toprağın altında yılanlar, çıyanlar, kurtlar, kurtçuklar iştahla saldıracaksa neden bu güzellik var? İnsanlara önce sevmeyi veren, sonra da sevdiklerini elinden alan bir adaletsizlik sence bir tanrı işi mi? Kılıçların kalplerine saplanmasında veya eceli gelmeden ölenlerin kaderlerinde adaletin yeri olabilir mi? Öldürdüğün gardiyanın veya babanın kokusunu hatırlıyor musun mesela? Annenin ölüp gitmesi mi yoksa babanın seni terk etmesi mi? Adalet. Bunları sana Tanrı yapıyorsa, onun sevgisinden mahrum kalsan da keder etme. Artık hayal meyal hatırladığım annemin toprak altında cesedini parçalayan sürüngenler geldi gözümün önüne. Tanrı'yı düşündüm. Varsa ve annemi yeraltı sürüngenlerine yediriyorsa, ona asla güvenmeyeceğimi geçirdim içimden. Arnustam gittikten sonra bulunduğum yerde ne kadar oturdum, neler düşündüm bilmiyorum. Üşüdüğümü hissedip yatağıma çekilirken dimağımda buruk bir keder, gözümde de yaşlar vardı. Yatağımda kıvranıp durdum. Babacığım, neden beni bırakıp gittin? Allah'ım, ey Allah'ım, varsan, birsen ve beni duyuyorsan ya onu bana getir ya beni ona gönder. Alamutlu. Evlat acısı, Han'daki cinayet, Alamut'un son fedaileri, dava, derbederlik teselli etmiyor, bir mezarın içinde uyanmak, taptuk yolunda adına sevda denir, kimsesizlerin kimsesizi. Bu ne derttir acep, derman belirmez, ya bu ne yaredir, merhem derilmez. Çok şükür oğlum yaşıyordu, bunu öğrenebilmiştim. Lakin bulmak için yaklaşık bir yıl boyunca Bozkır'ın bir ucundan diğerine savrulup durdum. Her vardığım köye umutla varıp umutsuz ayrılmak, her akşam oluşunda hasretle ağlayıp her gece İsmail'i bulduğumu rüyada görerek uyanmak, karda ve boranda, yazda ve ayazda her gün yeni bir yolculuğa başlamak. Öfkemi çoğalttıkça çoğalttığı gibi zihnimi de yordukça yordu. İsmail'i ararken Bozkır'ın acımasız ruhunu buldum çünkü. Bir meşe dalı gibi toprağa var gücüyle tutunan bozkır insanının nasıl katıksız bir huşunet, ne derece acımasız bir kin içinde yorulduğunun farkına vardım. Taşı sıksa suyunu çıkaracak yiğitlerin yokluk ve yoksulluk elinde zebun oluşlarını gördüm. Çeşit çeşit insanın içindeki farklı farklı düşüncelere şahit oldum. Yol arayanlar, yolunu kaybedenler, yoldan çıkmışlarla karşılaştım. Cengaverlere, ışık dervişlere, çiftçilere, rahip veya kahinlere, casuslara ve sıklıkla da fahişelere rastladım. Namus duygusu yeryüzünden silinmiş gibiydi. Bozkır kaynıyor, fokurduyor, içindeki alevi dışarı atmak için inliyor, ıstırap çekiyordu. En ucuz şey kin ve can idi. Ellerdeki hançerler mevki ve makam ayrımı yapmıyor, bu alim, bu zalim demiyor, güç adına, kazanç adına, hayatta kalmak adına yüreklere inip çıkıyordu. Kötülük içinde kötülüğe karşı koymak için de iyilik adına da iyileri yok etme pahasına da ölüm kapıda bekliyordu. İnsanlar hayatta kalabilmek, ailelerini savunabilmek, çoluk çocuklarının ekmeğini temin etmek veya çalmak, çırpmak için gündüz başka, gece başka kişiler olmakta ustalaşmışlardı. Bozkır'da gece ölüm anlamına geliyordu. Bunun aksine yegane güvenli yerler hanlar idi. Çünkü hanlarda kapıların gün batınca kapanması kuralı vardı. Kapı sürgülendikten sonra kilit asılıyor, artık ne içeriden dışarıya ne dışarıdan içeriye bir harekete izin veriliyordu. Niğde'ye iki konak mesafede konakladığım handa iki cinayet işlendi. Akşam ateşin çevresinde toplanan insanlar arasında hiç anlaşmazlık yoktu halbuki. Hemen her andaki gibi geceyi birlikte geçirmek üzere müşteri arayan birkaç fahişe, onlarla gönül eğlendiren çekik göz subaylar, 60 deveden oluşan katarını hanın dışında muhafızlara bırakmış Hintli bir tacir üst katta kalıyordu. Hintli tacirin kıymetli eşyalarını taşıyan üç muhafız, bellerinde keşkül taşıyan göğüsleri dövmeli dazlak aptallardan iki ışık derviş, köyü yakıldığı için göçen bir aile ile mumdan insanlar taşıyan bir çekik göz kafilesi de alt katta hücre edinmişlerdi. Handaki herkes ok ve yaylarını hancıya teslim ettiği halde yalnızca bir adam belinde hançer taşıyordu. Belli ki çekik göz yasavullularından biriydi ve emrindeki heyet de Hülagu yahut Baycu gibi Moğol başbuğlarının mumdan heykellerini yapan sanatkarlardı. Çekik gözün böyle bir geleneği vardı ve bazı Moğol yöneticiler ile onların ailelerinin mumdan heykellerini yapıp ordugaha, çarşı pazara, şehir ve kasabaların kalabalık yerlerine koyarak askerlerinin cesaretini arttırıyor, yerli halkın kalplerini de korku salıyor, kendilerini gözetleyen birilerinin daima ola geldiği hissini yaymak istiyorlardı. Bu adamlar mum heykeller yapmakta gerçekten maharetliydiler. Çünkü bahçe ortasındaki yaşlı incir ağacının gövdesine yasladıkları mum adamların önünden geçenlerin onları canlı zannederek eğilip selamladıklarını gördüm. Bu yanlışı ben de yaptım ve hatta tam ağaç hizasından geçtiğim sırada sanki içlerinden birinin gözleri oynamış gibi bile hissettim. Ücretin ancak yarısını ödeyebildiğim için hanın ahırındaki atlarla birlikte kalacaktım. Hebemi yastık edindiğim yerde kıvrılmış uyumaya çalışıyordum. Yanımdaki 4 kişi daha vardı. Akşamdan her şey olması gerektiği gibi akıp geçti. Lakin gece yarısından sonra üst kattaki odalardan birinden aşağıya çuval atılmış gibi bir ses duydum. Dışarıya baktım, herhangi bir hareket yoktu. Uyumaya devam ettim. Fakat daha dalmadan bir başka ses duydum. Sanki bir kılıcın havada sallandığı zaman çıkardığı ıslık gibiydi. Sonra hiçbir şey olmadı. Sabah kalktığımda herkesle birlikte ben de hayretler içinde kaldım. Akşam hançerle dolaşan adamın cesedi incir ağacının gövdesine boynundan kılıçla yapıştırılmış duruyordu. Dili sarkmış, boynu düşmüştü. Elbette ertesi sabah kılıcın sahibi ortaya çıkmadı. Hancının teslim aldığı silahlar arasında böyle bir kılıç hiç olmamış, kimse kanlı bir kılıcı görmemiş, duymamıştı. Sabahleyin tesadüfen öğrendim. Meğer yıllar önce Hülagı ile İsmaililerin reisi Şeyh Rükneddin arasında bir çatışma çıkmış. Rükneddin Alamut kalesine kapanınca da Hülagu çaresiz kalmış, onu Alamut'tan çıkarmak üzere Baycu'yu görevlendirmiş. O da incir ağacına mıhlanan yasavulu gönderip şeyhin kellesini uçurtmuş. Şimdi de Alamut'un fedailerinden ikisi izini sürüp gece adamı infaz etmişler. Sabah handan ayrılırken iki aptal derviş yanıma geldiler ve sanki dini mevize anlatır, şeriat nasihati eder gibi gülümseyerek gece yaptıkları işleri ve cinayetin her aşamasını birer birer anlattılar. Birisi Yasavul'un ağzını ve ellerini bağlayıp yukarıdan bahçeye atmış. Yere düşen Yasavul ayağa kalkıp kaçmak isteyince de diğeri kılıcını boynuna saplayıp ağaca yapıştırmış. "Neden bunu bana anlatıyorsunuz?" dediğimde aldığım cevaptan şaşırıp kaldım. "Çünkü sen hem gördün hem duydun." "Ama sizi görmedim, sesinizi duymadım." "İyi ya, şimdi bizim yaptığımızı herkese anlat ki Alamut'un intikamının alındığı bilinsin." Duyduklarımdan sonra titredim. Dervişler gittikten sonra olup biteni hancıya ve çekik gözün askerlerine anlattım. Sonra hızla handan ayrılıp dervişlerin peşine düştüm. Bir suikastçıyı 100 binlik bir ordu içinde yıllar sonra bile bulabiliyorlarsa elbette bir çocuğu da İsmail'imi de bulabilirlerdi. 4 ay evvel Satı Nene'ye Kayseri'de bulduğumda bana ağlayarak "Yunus'um" demişti. İsmail'i Sarıcaköy baskınından kaçırıp kurtardım ama Gülşehir'den geçerken Kızılırmak çayı kıyısında atlı 2 domuzdan kurtaramadım. Gücüm yetmedi oğul. Emanetini korumaya gücüm yetmedi. Satı Nene İsmail'i kaçıranları tarif edemiyordu. Arkadan görmüştü. Ata bindiklerine göre ya çekik gözden ya tapınak eşkıyasından olmalıydılar. Bizans soğuk nefeslerinden olamazlardı. İsmail'i bağlayıp götürmüşler. Muhtemelen köle diye satacaklardır. İşte bu yüzden İsmail'i bulmalı, satılmadan onu kurtarmalıydım. Alamut fedailerinin izini takip ettim. Her ne kadar Hasan Sabbah 100 yıl önce ölmüş, çekik göz Alamut'u dağıtmış olsa da İsmail'i fedaileri Haşhaşiyun adıyla hala bozkıra dehşet saçmaya devam ediyorlardı. Ulu Kışla taraflarında abdal dervişlere yetiştim. Hala aynı kılıkta yola devam ediyorlardı. Hem onlar handan ayrıldıktan sonra hikayelerini nasıl anlattığımı hem de başımdaki belayı ayrıntılarıyla dile getirdim. Bu adamlar kendilerince kutsal bildikleri şeye dava diyorlardı ve kendilerini de o davanın daisi olarak tanıtıyorlardı. İbadet ettiklerini görmedim. Hatta abdestsiz gezdikleri de oldu. Ama tesbihlerini hiçbir gün ihmal etmediler. Zikir olarak ne okudukları ise doğrusu hiç merakımı çekmedi. Sureta baldırı çıplak ve cavlak ışık idiler ama torbalarında her türlü silah vardı. Ben katlanabilen bir kılıcı ilk kez onların torbasında bir ney kamışının içinde hançer ve muştaları da acıktıkları zaman bölüp yedikleri somunun karnında gördüm. Bana acıdıkları için mi yoksa hakkaniyetten yana olmak kastıyla mı bilmiyorum, yardım etmeyi taahhüt ettiler. Belki de şeyhlerinin adı İsmail olduğu içindi, bilemedim. 4 hafta boyunca yanlarınca gittim. Binbir hallerine şahit oldum. Bir gün gördüğüm kişiler diğer gün başkaları oluveriyorlardı. Nereye varacağımızı onlar belirliyor. Ancak her vardığımız yerde İsmail'i arayıp sormamız eksik olmuyordu. Gittiğimiz kasaba ve şehirlerde tanıdıkları birkaç kişi mutlaka oluyor ve ben hepsine bana benzeyen bir çocuk soruyordum. Bir defasında saçlı sakallı birer soft taciri oldular ve bir kervan ile Halep'e ve Urfa'ya kadar gittik. Dönüşte biri katip, diğeri nakkaş oldu.